Gazap üzümleri.
Ayrım 25.
Adam bindi, arabayı çalıştırdı, motoru gürleterek peşinde yağlı, mavi bir duman bırakarak yola koyulan külüstürneş otoyola doğru tırmandı, batı yönünde uzaklaştı. Lokantada iki kamyon şoförü, May ve El, hep birlikte onların arkasından baktılar. Koca birbirden döndü, onlar çifti bir sentlik şeker değildi dedi. May hırsla, sana ne diye parladı. O şekerlerin tanesi 5 sentti. Öteki adam, artık gitmemiz gerek diye söze karıştı. Programdan geri kalacağız. Ceplerine uzandılar. Bill tezgahın üzerine bir para bıraktı. Arkadaşı paraya baktı, cebini yokladı. O da bir para bıraktı, dönüp kapıya doğru ilerlediler. Hoşça kalın dedi Bill. May arkasından, hey, durun bir dakika diye seslendi. Paranızın üstüne alın. Bill, cehennemin dibine dedi. Telli kapının kapandığı duyuldu. May onların kamyona binişine baktı. Kamyonların küçük vites tomurdanışını dinledi, sonra vites değiştiğini duydu. Dedi alçak sesle. Kocası avucundaki kağıt arasında yaslatmaya çalıştığı hamburgerden başını kaldırıp baktı. Ne istiyorsun? Şuraya bak. Fincanların yanındaki madeni paraları gösteriyordu. 2 tane yarım dolarlık. El yaklaştı, baktı, sonra işine döndü. Kamyon şoförleri diye mırıldandı May büyük bir saygıyla. Hem de o mıymıntılardan hemen sonra. Sinekler tele gürültüyle çarpıyor, sonra vızlayarak uzaklaşıyorlardı. Kompresör yine mırıldandı, sustu. 66 üzerinde trafik akıp gidiyordu. Kamyonlar güzelim hızlı arabalar, hurdalar. Hepsi de tehlikeli bir hızla ilerlemekteydiler. May tabakları alıp indirdi, artıkları bir kovaya sıyırdı. Nemli bir bez buldu. Döndüre döndüre tezgahın üstünü sildi. Gözleri otoyoldaydı. Hayatın kaynaştığı yerdi. Ellerini önlüğe sildi. Izgaranın yanındaki duvara iğneyle tutturulmuş bir kağıda baktı. 3 sütun halinde işaretler vardı kağıtta. En uzun sütunu saydı. Tezgah boyunca yürüdü. Kasanın yanına geldi. Satış değil düğmesine basıp çekmeceyi açtı. İçinden bir avuç 5 sentlik çıkardı. Ne yapıyorsun diye sordu May. 3 numara neredeyse para saçacak diye karşılık verdi El. Kumar makinelerinin 3.sine yürüdü. 5. paraya attığında 3 kanalın kapakları aynı anda kalktı. Makinenin içinde ne var ne yoksa boşaldı. El hepsini topladı, tekrar tezgaha döndü, paraları çekmeceye doldurdu, kasayı kapattı. Yerine döndü. Asılı kağıttaki işaretlerin 1 sütununu karaladı. 3 numara daha çok kullanılıyor dedi. Yerlerini değiştirsem iyi olur belki de. Tencerenin kapağını açtı, ağır ağır fokurdayan yahniyi karıştırdı. Acaba Kaliforniya'da ne yapacaklar dedi May. Kimler? Demin gelenler. Tanrı bilir dedi El. İş bulurlar mı dersin? Ben nereden bileyim? Otoyolun doğu tarafına doğru bakıyordu May. İşte çift vagonlu bir nakliye kamyonu dedi. Acaba dururlar mı? Ah keşke dursalar. Koca kamyon yaklaşıp yavaşlarken neyi bezi kapıp tezgahı baştan başa sildi. Kahve demliğini bile biraz daha parlattı. Altındaki alevi açtı. El bir avuç turp çıkardı, soymaya koyuldu. Kapı açılıp üniformalı 2 şoför içeriye girerken May'nin yüzü neşe içindeydi. Merhaba abla. Ben hiçbir erkeğin ablası mı ablası olmam dedi May. İkisi de güldüler. May de onlarla güldü. Canınız ne istiyor bakalım çocuklar? Bir kahve. Ne turtası var? Ananas kreması, muz kreması, çikolata kreması, bir de elmalı turta. Bana elmalı ver. Yo, dur, şu kocaman kalın olanı nedir? May tabağı çıkarıp kokladı. Ananas kremalı dedi. Sen bana ondan bir dilim kes. Arabalar 66 üzerinde tehlikeli biçimde gürleyip geçiyorlardı. 16. Jodlarla Wilson'lar bir olmuş batıya doğru gidiyorlardı. El Reno, Bridgeport, Clinton, Elk City, Zaire ve Texola. Sınır oradaydı. Oklahoma artık gerilerde kalmıştı. Bugün de arabalar Texas'ın tava sapına benzeyen yöresini geçmekteydiler. Shamrock, Allen Reed, Grom, Yarnell, akşamüstü Amarillo'nun bir başından girip öbür başından çıktılar, uzun süre durmaksızın yollarına devam ettiler. Ancak karanlık bastığı zaman konakladılar, yorgundular. Toz toprak içinde kalmışlar, sıcaktan perişan olmuşlardı. Ne titremeler geçiriyordu sıcak çarpmasından. Durduklarında dermandan kesilmişti iyice. O gece El bir çitten bir direk çaldı. Kamyonun üzerine yatay olarak korniş gibi yerleştirdi. 2 ucunu 2 yana tutturdu. Yemek olarak yalnızca kahvaltıdan kalma soğuk taş gibi bisküvileri yediler. Kendilerini şiltelerin üzerine asıp soyunmaksızın uyudular. Wilson'lar çadırlarını bile kurmadı. Jodlar, Wilson'lar tava sapını yıldırım gibi kaçarcasına geçiyor, eski sellerin oluşturduğu yara izleriyle kaplı boz toprakları aşıyorlardı. Oklahoma'dan çıkmış, Texas'ı da son hızla geride bırakıyorlardı. Kaplumbağalar tozların içinde sürükleniyor, güneş toprağa kamçılıyor, akşamları sıcak gökyüzünden çekilince bu sefer toprak yukarıya kendi sıcağını yolluyordu. İki gün boyunca kaçış temposunu sürdürdü aileler. Ama üçüncü gün dünya birden gözlerine aşırı büyük göründü, yepyeni bir yaşam tekniğine döndüler. Otoyol artık onların evi, yuvası oldu. Hareketli ifade aracı. Yavaş yavaş alıştılar yeni yaşamlarına. Önce Ruth ile Winfield, sonra Anne, sonra Connie ile Rose of Sharon, en son olarak da büyükler. Toprak altlarında kocaman, durgun, katı dalgalar gibiydi. Wildorado, Vega, Boys, Glen Rio, işte Texas'ın sonu. Sıra New Mexico'da ve dağlarda. Ta uzakta görünüyordu göklere yükselen dağlar. Arabaların tekerleri gıcırdıyor, motorları kızıyor, radyatörlerinden buharlar püskürüp duruyordu. Pecos nehrine doğru sürüklenerek ilerlediler. Santa Rosa'ya varınca karşıya geçtiler, 20 mil daha devam ettiler. Elcott otomobilin direksiyonundaydı. Yanı başında anası, onun yanında da Rose of Sharon oturuyordu. Önlerinde kamyon ağır ağır gitmekteydi. Sıcak hava dalga dalga yayılıyordu tüm alana. Dağlar o yüzden titriyormuş gibi görünüyordu. El direksiyonu iki büklüm eğilmiş, parmakları simidi kolaylıkla kavruyordu. Kafasındaki gri şapkanın tepesi yükselmiş, kenarı yamulmuş, biçimi inanılmayacak kadar küstahlaşmıştı. Tek gözünün üzerindeydi bir kenarı. Arabayı sürerken ikide bir dönüp pencereden dışarıya tükürmekteydi. Ana onun yanında, elleri kucağında kavuşmuş, başı yorgunluğuna karşı direnircesine dik oturmaktaydı. Arabanın sarsıntısıyla başının yavaşça sallanmasına izin vermişti. Gözleri kısıktı. İlerideki dağlara dikilmişti. Rose of Sharon kendini arabanın sarsıntısına karşı kasmakta, bir ayağını yere sımsıkı basıp sağ dirseğini kapıya çengel gibi sarmaktaydı. Tombul suratı gerilim içindeydi. Başı çok sarsılıyordu. Bunun da nedeni boynunun aşırı gergin olmasındandı. Karnındaki fetüsü ani hareketlerden koruyabilmek için tüm vücudunu yay gibi germeye uğraşıyordu. Başını anasına doğru çevirdi. Ana dedi. Ananın gözleri ışıklandı. Dikkati Rose of Sharon'a döndü. Bakışları o gergin, yorgun, tombul suratı inceledi, sonra Ana gülümsedi. Ana dedi kızı yine. Oraya vardığımız zaman, siz hepiniz meyve toplamaya başladığınız zaman, herhalde köylük bir yerde oturuyor olacağız değil mi? Ana'nın yüzünde alaycı bir gülümseme belirdi. Daha varmış sayılmayız. Nasıl bir yerdir bildiğimiz yok. Varalım ki görelim. Connie ile ben artık köylük yerde oturmak istemiyoruz dedi kız. Ne yapacağımızı iyice planladık biz. Ana'nın yüzüne bu sefer bir an için küçük bir kaygı gelip yerleşti. Bizimle kalmayacak mısınız? Hep birlikte. İkimiz konuştuk Connie ile. Ana, biz artık kentte oturmak istiyoruz. Heyecanla devam etti. Connie ya bir dükkanda ya bir fabrikada işe girecek. Evde de ders çalışacak. Belki radyoculuk, uzman olacak işinde. Daha sonra belki kendi dükkanını açabilir. Canımız istedi mi kalkar bir sinemaya gideriz. Hem Connie diyor ki, bebeğim doğacağı zaman doktor gelecekmiş yanıma. Durum nasıl bakacakmışız? Belki de hastaneye gidecekmişiz. Arabamız da olacak. Küçük bir araba. Geceleri o derslerini çalıştıktan sonra yani güzel olacak. Batı Aşkları dergisinden bir ilan kesti. Yazıp mektupla kurs için başvuracak. Başvurmak parayla değil. İlanda öyle deniyor. Ben de gördüm. Kurs bitince insana iş bile buluyorlar. Radyoculuk. Tertemiz güzel bir iş. Geleceği de sağlam. Kentte oturup istediğimiz zaman sinemaya gideceğiz. Hem benim elektrik bütüm olacak. Bebeğinde her şeyi yeni olacak. Connie diyor ki o yeni şeyler bembeyaz ve şey... Sen de gördün o katalogda o bebek eşyalarını. Belki başlangıçta Connie derslerini çalışırken durum kolay olmayacak. Ama bebek geldiğinde belki derslerini bitirmiş olur bir yerimiz olur. Ufacık bir yerimiz. Süslü püslü olsun demiyoruz. Fakat bebek için iyi olmalı diyoruz. Yüzü heyecandan pırıl pırıldı. Düşündüm ki yani demiştim ki belki de hepimiz kente gideriz. Connie dükkanını açınca belki Ed onun yanında çalışır. Ana'nın gözleri o parıldayan yüzden bir an bile ayrılmadı. Anlatılanları izliyor, inceliyordu. Bizden ayrılmanızı istemiyoruz dedi. Ailenin dağılması iyi bir şey olmaz. El homurdandı. Ben Connie'nin yanında çalışacakmışım ha? Ne diye Connie gelip benim yanında çalışmıyormuş peki? Geceleri ders çalışabilecek tek açık gözün kendisi olduğunu mu sanıyor o piç kurusu? Ana birden bunların hepsinin hayal olduğunu anlayıverdi. Başını tekrar ileriye çevirdi, vücudu rahatladı. Ama gözlerinin çevresindeki ufacık gülümseme bütünüyle yok olmadı. Acaba annene nasıl bugün dedi birden. El direksiyon başında gerginleşti. Motordan bir tangırtı geliyordu. Hızlandı, ses de arttı. Ayağını gazdan çekip dinledi, sonra bir an için hızlandı, tekrar dinledi. Ses metalik bir vuruntuya dönüşmüştü. El klaksonunu çaldı, arabayı yolun kenarına çekti. İleride kamyon da durdu. Yavaşça geri gelmeye başladı. Yanlarından 3 araba hızla geçti. Her biri klaksonlarını çaldılar. Sonuncusunun sürücüsü pencereden eğilip avazı çıktığı kadar "Ne biçim yerde duruyorsun ulan?" diye haykırdı. Tom kamyonu geri geri getirip iyice yaklaştırdı, sonra indi, otomobile doğru yürüdü. Yüklü kamyonun arkasından başlar uzanıp aşağıya baktı. El hırıldayan motoru dinledi. Tom, "Ne oldu El?" diye sordu. El motoru hızlandırdı. "Dinlesene," dedi. Ses daha da artmıştı. Tom dinledi, "Rölantide çalıştır bakayım," dedi. Kaputu açtı, kafasını altına uzattı. "Biraz hızlandır," diye seslendi. Bir süre dinledikten sonra kaputu kapattı. "Sanırım haklısın El," dedi. "Rot yatağı mı?" "Öyle gibi. O kadar da yağ koymuştum," diye sızlandı El. "Demek oraya kadar varamamış. Maymun şeyi gibi kupkuru. Sökmekten başka çare yok. Bak, şu ileriye gideyim, duracak bir yer bulayım. Karteri çıkarayım deme sakın." "Durumu kötü mü?" diye sordu Wilson. Tom, "Oldukça," dedi. Tekrar dönüp kamyonuna bindi, yavaşça ilerledi. El anlatıp duruyordu. "Neden oldu anlayamıyorum. Dünya kadar da yağ koymuştum." El olup bitenin kendi suçu olduğunu biliyordu. Başarısızlığını derinden derin hissetmekteydi. "Ana, senin suçun değil ki," dedi. "Sen gerekenin hepsini yaptın." Sonra çekinerek sordu. "Çok mu kötü?" "Ulaşması zor bir yerdi. Ya yeni bir piston kolu almamız gerek ya da bunun içindeki parçasının eşini bulmalı." Derin derin içini çekti. "Tom'un yanımızda olduğunu öyle seviniyorum ki. Daha önce hiç yatak monte etmediydim. İnşallah o etmiştir." Yolun kenarında biraz ileride kocaman kırmızı bir ilan panosu duruyordu. Yere dikdörtgen bir gölge düşürmekteydi. Tom kamyonu yolun kenarına alıp o gölgede hendeğin tam kenarında durdurdu, sonra indi, El yaklaşana kadar bekledi. "Ağır ol," diye seslendi. "Zorlama, yoksa makası da kırarsın." El'in suratı öfkeden kıpkırmızı kesildi, motorunu yavaşlattı. "Allah kahretsin," diye bağırdı. "Ben mi yaktım yatağı? Makası da kırarsın ne demek?" Tom sırıttı. "Dur, küplere binme," dedi. "Sana bir şey demedik. Hendeği geçerken yavaş ol yeter." El homurdanarak otomobili yokuştan ağır ağır indirdi, hendeğin öbür tarafına tırmandı. "Duyan da yatağı ben yaktım sanır," dedi. Motor artık fena halde ses yapıyordu. El gölgeye girdi, kontağı kapadı. Tom kaputu açtı, kolu takıp destek yaptı. "Soğumadan işe başlayamayız bile," dedi. Ayrı iki arabadan inmeye, otomobilin çevresine toplanmaya başladı. Baba, "Ne kadar kötü?" diye sordu, yere çömeldi. Tom ele döndü. "Hiç yatak monte ettin mi sen?" "Hayır," dedi El, "hiç yapmadım. Ama karter çıkardım tabii." Tom anlattı. "Karteri çıkarıp rotu alacağız. Sonra yeni bir parça bulup yerine onu takacağız. Bu bütün gün sürer. Son geçtiğimiz yere dönmeliyiz parçayı almak için. Santa Rosa'ya. Çünkü Albuquerque'ye daha 70 mil var. Hay Allah, yarın da pazar. Hiçbir şey bulamayız yarın." Aile sessiz duruyordu. Ruti aradan süzülüp yaklaştı. Açık duran kaputun içini görmeye çalıştı. Tom alçak sesle devam etti. "Yarın pazar. Parçayı pazartesi alırız. Herhalde takma işini de salıdan önce bitiremeyiz. İşi kolaylaştıracak aletlerimiz de yok, zor olacak." Toprağın üzerinden uçan bir şahinin gölgesi kaydı. Hepsi başlarını kaldırıp kara kuşa baktılar. "Baba, benim asıl korktuğum paranın bitip bizim yollarda kalmamız," dedi. "Hepimizin boğazı var. Benzinle de yağ almak zorundayız. Paralar biterse ne halt ederiz bilemiyorum." Wilson, "Benim suçum hepsi," diye atıldı. "Bu Allah'ın belası burada ta başından beri dert oldu gitti bana. Bize iyi davrandınız. Artık yeter ama. Toplanıp gidin siz yolunuza. Seri ile ben kalırız. Bir yolunu buluruz. Size daha fazla yük olmak istemiyoruz." Baba yavaş yavaş, "Olur mu öyle şey hiç?" dedi. "Artık akraba olduk sayılır. Dede sizin çadırda öldü." Seri yorgun bir sesle, "Size dertten başka bir şey getirmedik," dedi. "Hep yük olduk." Tom kendini ağır ağır bir sigara sardı, dikkatle inceledi, yaktı. Toza kire batmış kasketini çıkarıp alnını sildi. "Bir fikrim var," dedi. "Belki hiçbiriniz hoşlanmayacaksınız ama söylüyorum işte. Aile Kaliforniya'ya ne kadar yaklaşırsa para kazanmaya o kadar çabuk başlar. Bu otomobil kamyondan iki kat hızlı gidiyor. Aklıma gelen şu. Kamyondaki yükün birazını indirelim. Sonra ben ve papaz hariç herkes kamyona binsin ve yola koyulsun. Keyz ile ikimiz burada kalır, bu arabayı tamir ederiz. Sonra gece gündüz yol alır size yetişiriz. Yolda buluşamasak bile siz iş bulmuş çalışıyor olursunuz. Yolda kamyon bozulursa yana çekip konaklar, biz gelene kadar beklersiniz. Durumunuz şimdikinden kötü olmaz. Yok, bozulmaz da giderseniz çalışıyor olursunuz. İşler kolaylamış demektir. Case arabayı tamir etmeme yardım eder, yıldırım gibi geliriz peşinizden. Aile bunu düşündü, John amca babanın yanına çömeldi. El, piston kolunu değiştirirken bana ihtiyacın olmaz mı diye sordu. Daha önce hiç değiştirmemişsin, kendin söyledin ya. Orası öyle diye kabullendi El. İnsanın kuvveti yerindeyse mesele yok ama belki papaz kalmak istemiyordur. Kim kalsa olur bence fark etmez, dedi Tom.
Ayrım sonu.